Ayrım 5. Örümcek Ağındaki Kız, David Lagercrantz, sayfa 51. Linus gittikten sonra bir süre daha oturup dışarıdaki fırtınaya bakarak birasını içti Mikael. Arne ile ahbapları bir şeylere gülüyorlardı. Derin düşüncelere dalan Mikael çevreyle ilişkisini kesmişti. Hatta yanına oturup son hava raporunu okumaya başlayan amiri bile geç fark etti. Hiç iç açıcı değildi. Hava sıcaklığı -10'lara kadar düşecekti. Yılın ilk karıyla birlikte uzun süredir görülmedik bir fırtına bekleniyordu.
''Kasırga kopabilir.'' dedi amir.
Mikael'in dinlediği yoktu, çok iyi dedi.
''İyi mi?''
''Evet, hiç hava olmamasından daha iyi.''
''Bak sen, kafana saksı mı düştü senin? Şoke olmuş gibisin, kötü bir buluşma mıydı?''
''Yok, iyiydi.''
Ama herhalde sarsıcı bir şeyler duydun, öyle mi?
Doğrusu bilemiyorum. Bu aralar biraz kafam karışık. Milenyum'dan ayrılmayı düşünüyorum.
Ben senin o dergiyle bir olduğunu düşünüyordum.
Ben de öyle ama sanırım her şeyin bir ömrü var.
Öyledir herhalde dedi amir. Yaşlı babam ebedinin bile ömrü var derdi.
Neyi kastediyordu ki?
Sanırım ebedi aşkı. Annemi terk etmeden hemen önce demişti.
Mikael kıkırdadı. Öyle ya, ebedi aşkla benim de yıldızım barışmadı hiç. Buna mukabil.
Mikael?
Tanıdığım bir kadın vardı. Uzun bir süre önce hayatımdan çıkıp gitmişti.
Yazık.
Biraz özel bir durum. Şimdi birden yaşadığına dair bir işaret aldım. En azından öyle ümit ediyorum. Belki de tuhaflığının nedeni bu.
Anlıyorum.
Her neyse, en iyisi ben eve gideyim. Borcum ne?
Sonra hesaplaşırız.
İyi, hadi kendine iyi bak amir dedi. Laf atan müdavimlere aldırmadan dışarı fırtınaya çıktı. Dışarıda olmak hayatta kalma deneyimi gibi bir şeydi. Rüzgar sanki bedenini delip geçiyordu. Yine de bir süre öylece dikilip anılara daldı. Sonra ağır adımlarla eve yollandı. Her zamanki gibi kapıyı açmakta zorlandı. Anahtarı kilidin içinde ileri geri oynatması gerekiyordu. Ayakkabılarını savurarak çıkardı, bilgisayarın başına geçti. Profesör Franz Balder hakkında bilgi edinmeye çalıştı. Bir türlü dikkatini toparlayamadı. Hep aynı soru dönüp duruyordu kafasında. Nereye kaybolmuştu bu kız? Eski işvereni Dragan Armanski'nin söylediklerinin dışında hakkında hiçbir şey duymamıştı. Sanki yer yarılmış da içine girmişti. Aynı mahallede oturmalarına rağmen gölgesine bile rastlamamıştı. Linus'un söylediklerinden bu kadar etkilenmesinin nedeni belki de buydu. Linus'un evine gelen başka biri olabilirdi. Bir ihtimal ama uzak bir ihtimaldi. Lisbeth Salander'den başka kim selamsız sabahsız bir eve girer, gözlerinin içine bile bakmadan ev sahibini dışarı kovar, bilgisayarlarının başına oturup en mahrem sırlarını gözden geçirirdi. Sonra şöyle bir şeyi başka kim yumurtlayabilirdi? ''Seninle yatmak istemiyorum, minnacık bile.'' Yok, bu mutlaka Lisbeth'ti. Bir de şu Pippi, tipik Lisbeth değil miydi? Fiskargatan'daki dairesinin kapısında Pippi uzun çorabın evinin kapısındaki gibi V. Kulla yazıyordu. Gerçek adını kullanmamasını çok iyi anlıyordu Mikael. Gerçek adı fazlasıyla merak edilen, büyük dram ve çılgınlıklarla anılan bir addı. Şimdi neler yapıyordu ki? İlk defa kayıplara karışmıyordu. Lundagatan'da kapısını ilk kez çalıp kendisi hakkında fazlasıyla derin bir güvenlik araştırması raporu yazdığı için payladığı günden beri birbirlerinden ilk defa bu kadar uzak kalıyorlardı. Biraz tuhaf bir durumdu. Değil miydi yoksa? Lisbeth onun... Evet, onun nesiydi? Arkadaş dese değildi. Arkadaşlar birbirleriyle görüşürlerdi. Arkadaşlar öyle pat diye kaybolmazlardı. Arkadaşlar birbirleriyle bilgisayarlarını hackleyerek ilişki kurmazlardı. Ama her şeye rağmen iç içe geçmişti Lisbeth'le, ne yapsa kopamıyordu. Onun için endişeleniyordu. Lisbeth'in eski vasisi Holger Palmgren, bu kız her halükarda başının çaresine bakar derdi hep. Doğruydu da, dehşet dolu çocukluk yaşamasına rağmen belki de aslında tam da bu nedenle yedi cehennemden sağ kurtulabilmişti. ama hiçbir şeyin garantisi yoktu. Özellikle de öylesi bir geçmişi olan ve düşman edinme yeteneği tartışılmaz bir kadın için. Belki de Dragan Armanski'nin dediği gibi gerçekten zıvanadan çıkmıştı. 6 ya da 7 ay kadar önce bir cumartesi günü Dragan'ın ısrarıyla bir şeyler yiyip içmek için Gondol restoranda buluşmuşlardı. Dragan'ın içini dökmek istediğini anlamıştı Mikael. Her ne kadar iki eski arkadaş gibi buluşsalar da Dragan'ın yalnızca Lisbeth hakkında konuşmak istediğinden hiç kuşkusu yoktu. Birkaç kadehten sonra ortam biraz duygusallaşmıştı. Dragan bir ara işlerden de bahsetmişti. Güvenlik şirketi Milton Security, Högdalen huzur evine acil durumlar için alarm sistemi döşemişti. İyi bir sistem demişti Dragan. Ama elektrikler kesildiğinde bir işe yaramıyormuş, bu konuda uyarmışlar. Hiç kimse bunu dert edip de önlem almaya kalkmamış. Sonunda korkulan olmuş, akşamın geç saatlerinde yaşlılar evinin elektriği kesilmiş. Aynı gece Ruth Ackerman adında yaşlı bir kadın düşüp kalça kemiğini kırmış. Düştüğü yerde saatlerce boş yere alarm butonuna basıp durmuş. Sabah fark ettiklerinde kadının durumu çok kritikmiş. Tam da o günlerde gazeteler huzur evindeki sorunlar üzerine yoğunlaştıklarından olay büyümüş. Neyse ki Ruth düzelmiş. Ama şanssızlık şu ki kadın yabancı düşmanı İsveç Demokratları Partisi'nin yöneticilerinden birinin annesiymiş. İş partinin internet sitesi Avpixlat'a düştüğünde Armanski'yi Arap yapmışlar. Arap değildi ama arada bir Arap denildiğinden yazılanların içindeki tek gerçek de buymuş. Zenciler teknik işlerimize bakarsa işte böyle olur türünden yüzlerce anonim yazı döşenmiş. Tabii Dragan çok öfkelenmiş. Özellikle de annesine yönelik ağır küfürlere. Ama internet sitesine birdenbire bir sihirbaz çubuğu dokunup şu anonim yazarların hepsini deşifre etmeye başlamış. Adları ne, nerede otururlar, nerede çalışırlar, yaşları kaç? Sanki adamların kendileri form dolduruyormuş gibi bilgiler özenle kaydediliyormuş. İddiaların tersine Avpixlat'a yalnızca sosyal açıdan uyumsuz dırdırcıların değil, çok sayıda saygın vatandaşın yazdığı dökülmüş ortaya. Hatta bunların bir kısmı Dragan'ın meslekten rakipleriymiş. Çaresizce izlemişler olanları, hiçbir şey yapamamışlar. Bir süre saçlarını başlarını yolduktan sonra bu işin sorumlusundan hesap soracağız diye yeminler ederek sayfayı kapatmak zorunda kalmışlar. Tabii bu işin arkasında kimin olduğunu Dragan Armanski'den başka hiç kimse çıkartamamış. Klasik bir Lisbeth Salander eseri demişti. Çok açık. Hedefte ben olduğum için yaptı. Yüce gönüllü adam ayaklarına yatıp teşhir edilenlere acıdığımı söylemeyeceğim. Her ne kadar IT güvenliğini korumak benim işim olsa da. Biliyorsun asırlardır haber alamıyordum ondan. Diğer bir sürü şeyi umursamadığı gibi beni de hiç umursamadığından kesinlikle emindim. Ama bu olay yaşandı. Çok hoş bir duyguydu. Bana arka çıktı. Ben de coşkulu bir teşekkür e-postası gönderdim. Cevap yazarak şaşırttı beni. Biliyor musun ne yazmıştı?
Ne yazmış?
Yalnızca bir cümle. Östermalm kliniğindeki Sandval denilen iğrenç adamı ne bok yemeye korursunuz?
Sandval kim?
Plastik cerrah. Göğüs ameliyatı yaptı. Estonyalı bir kızı taciz ettiği için tehdit ediliyormuş. Biz de adama koruma verdik. Taciz ettiği kız tanınmış bir mafya bozuntusunun kız arkadaşıymış.
Hadi ya.
Aynen öyle. Yani adam baltayı taşa vurmuş. Sandval'in Tanrı'nın en sevgili kulu olduğuna inandığım yok. Lisbeth diye cevap yazdım. Aslında adamın ne mal olduğunu biliyordum. Ama bizim işimiz insanların karakterlerini değerlendirmek değil. Buna işaret etmek istedim. Yalnızca ahlaki açıdan lekesiz olanları koruruz diye bir şey yok. Domuzların da korunmakları var. Sandval tehditleri ciddiye alıp bizden koruma istediğinde koruma altına aldık. Normalin 2 katı fiyatına. Hepsi buydu yani.
Ama sanırım Lisbeth bu açıklamaya itibar etmedi.
Cevap vermedi yani e-postayla. Cevabını başka bir tarzda iletti.
Hangi tarzda?
Klinikte bekleyen görevlilerimizin üzerine yürüyüp sakin olmalarını emretmiş. Hatta bana selam göndermiş.
Arkasından hastaların, hasta bakıcıların ve doktorların arasından geçerek Sandval'in odasına dalmış. Adamın üç parmağını kırmış. Yetmemiş, daha beterini yapmakla tehdit etmiş.
Vay be!
Ne denilir ki? Zır deli işte. O kadar insanın gözü önünde, üstelik bir klinikte.
Evet, çılgınlık.
Tabii, arkasından kıyamet koptu. Bir sürü şamata, mahkeme, tatsız şeyler. Bir düşünsene, bir cerrahın kestiği, biçtiği, gerdiği ve daha her ne boksa onları yaptığı en değerli şeyini, parmaklarını kırıyorsun. Yıldız avukatların dolar işaretleri göreceği bir dava.
Peki ne oldu?
Hiçbir şey, hem de hiç. En tuhafı da bu zaten. Sanki her şey kuma yazılmış gibi uçup gitti. Anladığım kadarıyla işin peşini cerrah bıraktı. Ama yine de Mikael, delilik ötesi bir şey. Aklı başında hiç kimse güpe gündüz kliniğe dalıp da bir doktorun parmaklarını kırmaz. Hatta dengeli bir Lisbeth Salander bile.
Mikael Blomkvist bu analize pek katılmıyordu. Ona çok mantıklı geliyordu. Yani Lisbeth mantığı.
Bu konuda az çok uzmandı. Lisbeth'in nasıl akıl yürüttüğünü iyi bilirdi. Dışarıdan mantık dışı görülebilirdi yaptığı şey, ama onun kendi prensipleri açısından son derece mantıklıydı. Lisbeth'in yaptığına bakarak doktorun yanlış kızı mıncıklamaktan çok daha fazlasını yaptığından da emindi. Ama yine de biraz zıvanadan çıkmamış mı diye düşünmekten kendini alamadı. Yani risk analizi yapıldığında. Hatta bela aramış olabileceği düşüncesi de şöyle bir yokladı kafasını. Belki bir parça belanın kendisini hayata döndürebileceğini hayal etmişti. Ama böyle düşünmek haksızlıktı. Gerekçelerini bilmiyordu. Şimdi nasıl yaşadığına dair en ufak bir fikri yoktu. Fırtına pencere camlarını döverken Franz Balder'in adını Google'a yazdı. Çok detaylı da olsa Lisbeth ile yollarının kesişmesinde bir güzellik görmeye çalıştı. Hiç yoktan daha iyiydi. Lisbeth'in hala o eski Lisbeth olmasına sevindi. Eskiden neyse oydu işte ve belki kim bilir Mikael'e bir haber konusu vermiş olabilirdi. Şu Linus denilen oğlana bilemediği bir nedenle daha ilk baştan sinir olmuştu. Ortaya yarı sansasyonel bir şey bile atsa boş verebilirdi. Ama hikayede Lisbeth'in varlığı belirince her şeye başka bir gözle bakmaya başlamıştı. Lisbeth'in zekası tartışılmazdı. Eğer bu işe el atmışsa Mikael'in de el atıp deşmesi için bir neden var demekti. Hiç değilse biraz daha yakından bakabilir, şansı yaver giderse Lisbeth hakkında da daha ayrıntılı bir şeyler öğrenirdi. 500 binlik soru ortadaydı artık. Lisbeth bu işe niçin bulaştı? Gizici bir IT danışmanı değildi. Belli ki ortada bir haksızlık görüp isyan etmiş, kendi adaletini uygulamaya karar vermişti. Ama canının istediği bilgisayarı hacklemekten çekinmeyen birinin, bir bilgisayarın hacklenmesinden bu kadar rahatsız olması da biraz tuhaftı. Cerrahın parmaklarını kırmak, haydi tamam. Ama hacker saldırılarıyla boğuşmaya kalkmak, camdan saraya taş atmak değil miydi? Mantığı bu işin bir öncesi olmalı diyordu Mikael'in. Belki Balder'le arkadaştı ya da bilgi alışverişinde bulunuyorlardı. Olmayacak iş değildi. İkisinin adını birden yazdı ama bir sonuç çıkmadı. Bir süre dışarıdaki fırtınayı izledi. Zayıf, solgun bir sırttaki ejderha dövmesini düşündü. Hedeştat'ta buz gibi bir havayı, Gosseberga'da açık bir mezarı. Sonra bilgisayara döndü, Franz Balder'ı araştırmaya devam etti. Okunacak yığınla şey vardı. Profesörün adı tıklandığında 2 milyon sonuç çıkıyordu. Ama yine de biyografik bir şeyler edinmek o kadar kolay değildi. Yazılanların çoğu bilimsel makaleler ve yorumlardı. Franz Balder'le yapılmış herhangi bir röportaj yoktu. Bu nedenle etrafında bir mit yaratılmıştı. Hayatını süsleyip romantik bir hava vermişti hayranları. Yazılanlara göre Franz çocukluğunda az ya da çok zeka özürlü muamelesi görüyormuş. Bir gün müdürün odasına girip 9. sınıfın matematik kitabındaki sanal sayılarla ilgili hatayı gösterene kadar böyle sürüp gitmiş. Kitabın yeni baskılarında hata düzeltilmiş. Ulusal düzeyde yapılan matematik yarışmasını kazanmış. Tersten okuyabildiği ve kendi icadı uzun palindromlarının olduğu iddia ediliyordu. Daha ilkokul sıralarındayken yazdığı bir makale internette yayınlanmış.
E.G. Wells'in Yıldızlar Savaşı romanını eleştirdiği bu makalede bizden çok daha üstün olan yaratıkların Mars'la dünyanın bakteri florası arasındaki farkı nasıl olup da bilmediklerini sorguluyormuş. Liseyi bitirdikten sonra Londra'daki Imperial College'da bilgisayar okumuş. Yapay sinir ağları algoritması üzerine yazdığı tezle çığır açmış. Stockholm Teknik Yüksekokulu'nda çok genç yaşta profesör olmuş. Kraliyet Bilimler Akademisi'ne üye seçilmiş. Şimdi de bilgisayarların insan zekasını geçeceğini ileri süren teknolojik tekillik konusunda dünya çapında otorite kabul ediliyordu. Öyle dikkat çekici, karizmatik biri değil de Franz. Fotoğraflarında küçük gözleri, darmadağınık saçlarıyla bakımsız bir trole benziyordu. Ama güzeller güzeli sanatçı Hannah Lind'le evlenmiş, bir çocukları olmuştu. Akşam gazetelerinden birinin Hannah'nın büyük acısı başlığıyla verdiği bir habere göre çocuk ileri derecede zihinsel engelliydi. Oysa en azından haberde kullandıkları fotoğrafta zihinsel engelli birine benzediği yoktu. Evlilik çatırdamış, Naka'da görülen velayet davasına tiyatro sahnelerinin enfant terrible. Dipnot, çeşitli iş kollarında saldırgan tutum da sergileyebilen, dahi kişilikleri ifade etmek için kullanılan Fransızca ifade. Lasse Westman drama dahil olmuş, saldırgan bir dille Frans'ın çocuktan daha çok bilgisayarlarla ilgilendiğini, velayetin ona verilmemesi gerektiğini savunmuştu. Boşanma sorunlarını atlayıp Balder'in araştırmaları ve karıştığı davalara yoğunlaştı Mikael. Uzun bir süre kuantum bilgisayarları üzerine yürütülen karmaşık tartışmalara daldı. Sonra belgelerine dönüp 1-2 yıl önce oluşturduğu Lisbeth'in Kutusu adlı dosyayı açtı. Lisbeth bilgisayarını hala hackliyor mu bilmiyordu. Belki de Mikael'in gazetecilik faaliyetleri umurunda bile değildi artık. Ama umudunu kesmemişti Mikael. Acaba iyi bir şeyler yazıp selam göndersem mi diye düşündü. Peki ne yazacaktı? Uzun, kişisel bir mektup uymazdı Lisbeth'e. Böylesi bir mektup yalnızca rahatsız ederdi. Kısa ve gizemli bir şeyler yazmalıydı. Bir soruda karar kıldı. Balder'in yapay zekası hakkında ne düşünmeliyiz? Sonra ayağa kalktı, pencerenin önüne dikilip kar fırtınasına bakmaya başladı. 4. Bölüm 20 Kasım Edwin Needham ya da namı diğer Ed the Net, ABD'nin en yüksek maaş alan güvenlik uzmanı değildi. Ama belki de en iyi ve en gururlusuydu. Babası Sammy baş belası bir serseriydi. Beyni içkiden mahvolmuştu. Arada bir iş çıkarsa limanda çalışırdı. Genellikle o bar senin, bu bar benim dolaşır, bayılana kadar içer, gözlerini bir hücrede veya acilde açardı. Yani durumu pek parlak değildi. Sammy'nin içki alemine daldığı günler ailenin hayrınaydı aslında. Edwin'in annesi Rita böylesi günlerde bir parça soluklanır, çocuklarını kucaklar, bir gün her şey düzelecek diye teselli etmeye çalışırdı. Boston'ın Dorchester bölgesinde sefil bir evde oturuyorlardı. Baba evde kaldığı günlerde karısı Rita'yı dayaktan perişan ederdi. Kadın saatlerce, hatta bazen bütün gün tuvalete kapanıp sarsıla sarsıla ağlardı. Çektiği eziyet artarken kan kusmaya başladı. Henüz 46 yaşındayken iç kanamadan öldüğünde hiç kimse şaşırmadı. Ed'in ablasının eroinman olması, baba ve çocukların her an evlerini kaybedip sokağa atılma tehlikesi yaşamaları da şaşırtıcı değildi. Bela ve sıkıntıların içinde büyüdü Ed. Daha 10'lu yaşların başında The Fuckers denilen bir çeteye katıldı. Rakip çetelerle kavga ediyor, sağa sola saldırıyor, dükkanları soyuyor, Dorchester'da dehşet saçıyorlardı. Ed'in en yakın arkadaşı Daniel Gottfried bir kasap çengeline asılarak öldürüldükten sonra palayla doğranmıştı. Dipsiz bir uçurumun başında duruyordu Ed. Yaşadığı hayat Ed'e daha erken yaşlarda küt, sert bir görünüm kazandırmıştı. Hiç gülümsememesi ve üst çenesindeki iki eksik diş bu görüntüyü daha da vahimleştiriyordu. Güçlü, uzun ve korkusuzdu. Yüzünde kavga izi eksik olmazdı. Babası ya da rakip çetenin adamlarıyla yaptığı kavgaların izlerini taşırdı hep. Öğretmenlerinin çoğunun ödü kopardı Ed'den. Sonunun ya cezaevi yahut kafasında bir kurşun deliği olacağına inanıyorlardı.
Ama ona ilgi gösterenler de vardı. Büyük ihtimalle parlak mavi gözlerinde saldırganlık ve şiddetin dışında başka şeyler de keşfetmişlerdi. Tükenmez bir keşif arzusu vardı. Belediye otobüslerinin döşemelerini nasıl bir iştahla parçalıyorsa kitapları da aynı iştahla hatmediyordu. Çok geze ve gitmiyor, okulun teknik oda denilen odasına kapanarak saatlerce bilgisayarlarla uğraşıyordu. Adında bir parça İsveç tınısı olan fizik öğretmeni Larson, Ed'in makineleri olan ilgisini keşfetmiş, kısa bir araştırmadan sonra sosyal kurumların da yardımıyla Ed için bir burs koparabilmişti. Okumaya hevesli çocukların olduğu başka bir okula gönderilmişti Ed. Okulda iyice parlamış, yeni burs ve nişanlar kazanmış, kötü talihi hesaba katıldığında mucize denilecek bir başarıyla Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'ne girmiş, elektrik mühendisliği ve bilgisayar bilimi okumuştu. Doktora tezini RSA gibi yeni asimetrik şifreleme sistemlerinin spesifik sorunları üzerine yazmıştı. Bir süre üst düzey yönetici olarak Microsoft ve Cisco'da çalıştıktan sonra Ulusal Güvenlik Teşkilatı NSA'nın Maryland Fort Meade'deki ana merkezinde işe başladı. Aslına bakılırsa bu iş için sicili pek temiz sayılmazdı. Daha 18'ine basmadan işlediği yığınla suçun yanı sıra üniversite yıllarında bir süre esrar içmiş, sosyalist hatta anarşistçe düşüncelere meyletmişti. Şiddete başvurduğu için iki defa yetişkinlik yıllarında nezareti boylamıştı. Önemsiz bar kavgalarıydı bunlar. Ama mizacında şiddet vardı. Tanıyanlar ona bulaşmaktan kaçınırlardı. NSA başka özelliklerini görmüştü. Ayrıca da 2001'lerin Amerikası'ydı. İstihbaratın bilgisayar dahilerine acil ihtiyacı vardı. İşlerine yarayacak birini bulduklarında geçmişine fazla takılmadan işe alıyorlardı. İzleyen yıllarda da Ed'in işe bağlılığını ve yurtseverliğini sorgulayan olmamıştı. Eğer biri sorguladıysa da faydası zararından daha ağır çekmişti. Ed parlak bir yetenek olmasının yanı sıra takıntılı bir karakterdi. İşinde hastalıklı denilecek kadar titiz ve olağanüstü derecede etkiliydi. Amerikan makamlarının en gizlilerinden birinin IT güvenliğini korumakla yükümlü biri için de mutlaka gerekli özelliklerdi bunlar. Hiçbir iblis onun güvenlik kodlarını kıramamalıydı. Kişisel bir mesele edinmişti bunu. Fort Meade'in en vazgeçilmezlerinden biri oldu kısa zamanda. Herkes ona danışmak için kuyruğa giriyordu. Çoğu kişinin de ödü kopuyordu Ed'den. Çalışma arkadaşlarını sık sık haşlardı. Hatta bir seferinde işi konusunda görüş belirtmeye kalkan NSA'nın başkanı, efsanevi amiral Charles O'Connor'ı da anlamadığın işlere burnunu sokma diyerek haşlayarak siktir çekmişti. Ed'i böyle kabullenmişlerdi. Boş yere bağırmadığını biliyorlardı. Güvenlik tedbirlerini savsakladıklarında ya da anlamadıkları konularda konuştuklarında sigortaları atıyordu. Geniş yetkilerinden dolayı her konuya vakıftı ama istihbarat teşkilatının diğer hiçbir işine bulaşmıyordu. NSA'ya sağdan ve soldan yöneltilen çok sert eleştiriler, şeytanın kendisi Orwell'in büyük biraderinin ete kemiği bürünmüşü onu ilgilendirmiyordu. Teşkilatın neyle uğraştığının hiçbir önemi yoktu onun için. İlgilendiği tek şey kendi güvenlik sisteminin sağlamlığı ve titizliğiydi. Ailesi olmadığından neredeyse bütün hayatı büroda geçiyordu. Güvenilecek bir adamdı. Hakkında bir dizi detaylı araştırma yapılmış, kuşku edilecek önemli bir şey bulunamamıştı. Bir tek sorun vardı. İçtiğinde endişelendirecek kadar duygusallaşıp başından geçenleri anlatıyordu. Ama böylesi anlarda bile asla işinden bahsetmiyordu. İş konusu açıldığında duvar kesiliyordu. Eğer çok sıkışırsa internet ve bilgisayar ağlarından rahatlıkla doğrulanabilecek ezberlenmiş yalanları söylüyordu. 5. ayının sonu. Sayfa 64.